Ayrım 2. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Langerlöf. Sayfa 10. Yaban kazları. Oğlancık cin haline sokuluşuna bir türlü inanamıyordu. Ya rüya bu ya da göz aldanması diyordu içinden. Hele zaman geçsin, gene insan haline geleceğim. Aynanın karşısına geçti ve gözlerini kapadı. Birkaç saniye öylece bekledi. Gözlerini açtığında büyünün çözüleceğini umuyordu. Ama hayır, hep öyleydi. Minicik. Zaten ufalması dışında eski halinden bir farkı yoktu. Soluk sarı saçları, burnunun üstündeki kırmızı çiller, deri pantolonunun yamaları, çorabındaki tamir yerleri, hepsi yerli yerindeydi. Ama aynı oranda küçülmüş olarak. Beklemenin bir işe yaradığı yoktu. Bir şeyler yapmalıydı. Herhalde yapılacak en iyi şey de cini arayıp bulmak, onunla arayı düzeltmekti. Yere atladı ve aranmaya koyuldu. İskemlelerin, dolapların ardına, yatağın altına, ocağın içine baktı. Hatta fare deliklerini bile kurcaladı. Ama boşuna. Bir yandan aranırken, bir yandan da ağlıyor, yalvarıyor, sürüyle vaatte bulunuyordu. Bir daha sözünü tutmamazlık etmeyecekti. Bir daha yaramazlık etmeyecekti. Dua kitabını okurken uyumayacaktı. Yeter ki bir insan haline gelsin. Dünyanın en söz dinleyen, en uysal ve en nazik çocuğu olacaktı. Ama ne dese boşuna. Hiçbiri işe yaramıyordu. Annesinin cinlerin ahırlarda barındığı yolundaki sözleri aklına geldi birdenbire. Hemen ahıra gitmeye karar verdi. Neyse ki evin kapısı açık kalmıştı. Yoksa dünyada erişip de mandalı açamazdı. Bir zorluğa uğramadan dışarı çıktı. Kapının önünde tahta pabuçlarını aradı. Evin içinde çorapla dolaşırdı. Ama şimdi o kocaman ve ağır pabuçları nasıl geçirecekti ayağına? O böyle düşüne dursun, eşiğin önünde mini mini bir çift tahta pabuçla karşılaşmaz mı? İşte o zaman korkusu bir kat daha arttı. Bu cin namussuzu, tahta pabuçlarına varıncaya kadar ona ait her şeyi değiştirmeye vardırdıysa işi, bu belalı maceradan yakayı kurtarmaya çalışmak boşunaydı. Meşe ağacından yapılma eski eşiğin üstünde bir serçe sıçrayarak geziniyordu. Oğlanın çıktığını görünce cıvıldamaya ve konuşmaya başladı.
Çık çık! Kas çobanı Nils'e bak hele! Parmak çocuk olmuş! Parmak çocuk Nils Holgersson'a bakın!
Kazlar ve tavuklar hemen Nils'e doğru çevirdiler başlarını. Ortalığı bir bağırış çağrıştır aldı. Diye haykırdı horoz.
Ama ne iyi olmuş. Ama ne iyi, ne iyi.
Diye bağırıştı tavuklar. Ve ardı arkası kesilmeden aynı sözü sürdürdüler. Kazlar bir araya toplanmışlardı. Birbiri üstünden kafalarını uzatıyorlar.
Vak vak vak. Kim yaptı bunu, kim yaptı bunu.
Diye çığırışıyorlardı. İşin en akıl almaz yanı da çocuğun onların dilini anlamasıydı. Onları dinlerken eşiğin üzerinde bir an şaşırıp kaldı.
Cin oldum ya, dedi. Kuşların da dilini anlıyorum artık.
Tavukların habire
bunun ne iyi olduğunu
tekrarlamaları tepesini attırdı, yerden bir taş kaptığı gibi onlara fırlattı.
Susacak mısınız reziller?
Ne yazık ki bu boyu posuyla artık tavukları ürkütmekten çok uzak olduğunu düşünmemişti.
Bütün sürü üstüne yürüdü. Onu aralarına alıp bir ağızdan çırışmaya başladılar.
Aman ne iyi, ne iyi. Aman ne iyi.
Oğlancık ellerinden kaçıp kurtulmaya çabaladı ama tavuklar ardı sıra geliyorlar ve kulaklarını sağır edercesine aynı şeyi çığırıyorlardı. Eğer evin kedisi eşikte görünmeseydi, Nils imkanı yok bu durumdan kurtulamayacaktı. Tavuklar kediyi görür görmez seslerini kestiler. Sadece toprağı eşeleyip solucan arıyorlarmış gibi bir tavır takındılar. Çocuk hemen kediye koştu. ''Küçük pisim'' dedi ona. ''Sen ki çiftlikte ne kadar fare deliği, kıyı bucak varsa bilirsin. Ne olur, cini nerede bulabileceğimi söyler misin bana?'' Kedi hemen cevap vermedi. Oturdu, kuyruğunu kibarca yana kıvırdı ve gözlerini çocuğa dikti. Göğsü beyaz, koca, kara kediydi bu. Pırıl pırıl tüyleri güneşte ışıldıyordu. Pençelerini içine çekmişti. Gözleri kül rengi, göz bebekleri bir çizgi halindeydi. Bön bir havası vardı.
''Tabii biliyorum cinin nerede olduğunu''
dedi uysal bir sesle.
''Ama bunu sana söyleyeceğimi mi sanıyorsun?''
''Sevgili pisim, bana yardım etmen lazım. Görmüyor musun cin çarptı beni.'' Kedi göz kapaklarını araladı. Hainliğine dışa vuran yeşil bir parıltı yansıdı gözlerine. Cevap vermeden önce keyiften mırmırlandı.
Demek sana yardım etmeliyim, dedi. İkide bir kuyruğumu çekmene duyduğum şükran borcundan dolayı mı?
Ufacıklığını ve güçsüzlüğünü hepten unutan oğlan hırslandı.
''Hala da senin kuyruğunu çekerim istersen ben.'' dedi. ''Görürsün şimdi.''
Bir anda kedi öylesine değişti ki, az önceki kedi demeye bin şahit ister. Gövdesindeki her tüy dimdik olmuştu. Sırtı yay gibiydi. Ayakları uzamıştı. Tırnaklarıyla toprağa kazıyordu. Kuyruğu toplanmış ve kalınlaşmıştı. Kulaklarını başının tüyleri içine geriye yatırmıştı. Ağzından tükürükler saçılıyordu. İrileşen gözleri kor gibi parlıyordu. Bir kediden korkmak çocuğun ağrına gitti. Öne doğru bir adım attı. O zaman kedi sıçradı ve doğru onun üstüne atıldı. Onu yere yıktı ve üstüne abandı. Ön ayakları göğsünde, açık duran ağzı gırtlağının hizasındaydı. Oğlancık, ceketiyle gömleği arasından dalan tırnakların etine battığını, sivri dişlerinde gırtlağında gezindiğini duydu. Soluğunun var gücüyle imdat istedi. Ama kimse gelmedi yardımına. Son anının gelip çattığına iyice inanmıştı. Derken, kedinin tırnaklarını geri çektiğini ve kendisini bıraktığını hissetti.
Tamam, dedi hayvan. Şimdilik bu kadarı yeter sana. Şunu bil ki, bir kerelik seni hanımım yüzü suyu hürmetine bırakıyorum. Ama hangimizin daha güçlü olduğunu da kafana iyice sok, anladın mı?
Kedi eski uysal, bön havasına bürünüp, çekip gitti. Oğlan öylesine utanmıştı ki, ağzını açıp tek bir laf edemedi. Cini aramak üzere ahıra koşmaya başladı. Ahırda sadece 3 inek vardı. Fakat oğlan görününce öyle bir eşinmeye, böğürmeye başladılar ki, sanki en azından 30 inek var sanırdınız. Diye böğürdü mayıs gülü.
Yeryüzünde de adaletin böyle tecelli edebileceğini görmesem inanmazdım doğrusu.
Diye devam ettiler sonra üçü birden. Ne dediklerini anlamak imkansızdı. Birinin sesi ötekini bastırıyordu.
Nils cinden söz etmek istiyordu. Fakat sesini duyurması ne mümkün. İnekler tam bir isyan halindeydi. Tanımadık bir köpek ahıra girince nasıl huysuzlaşırlarsa öyle eşiniyor, böğürüyorlardı. Ayaklarını yere vurup zincirlerini şakırdatıyorlar, kafalarını dikip boynuzlarını ona doğru uzatıyorlardı.
Biraz yaklaşsana, diyordu Mayıs Gülü. Seni öyle bir tepeyim ki ömrün boyu unutmayasın. Gel, diyordu Sarı Zambak. Gel de sana boynuzlarımın üstünde çifte telli oynatayım. Yaklaş, yaklaş, diyordu hırsla Yıldız Kız. Geçen yaz sırtıma tahta pabucunu fırlattığında çektiğim acıyı unutmadım daha. Gel de tattırayım sana aynını.
Gel, diyordu Sarı Zambak. Kulağıma eşek arısı sokmanın bedelini ödettireyim sana. İşlerinde en yaşlısı, en bilgili olan Mayıs Gülü hepsinden öfkeliydi.
Gel, diyordu. Gel de annem bizi sağarken altından iskemlesini çekmek, dolu süt kovalarıyla giderken ayağına çelme atmak neymiş öğreteyim sana. Böylece kadının şuracıkta senin yüzünden döktüğü gözyaşları da ödenmiş olur.
Çocuk onlara yaptığı bütün kötülüklerden pişmanlık duyduğunu, cinin nerede olduğunu söylesinler, bir daha bunların hiçbirini yapmayacağını anlatmaya çalışıyordu. Ama nafile. İnekler öyle bir tepiniyorlar, zincirlerini şakırdatıyorlardı ki, çocuk bu gidişle zincirlerinden hepten boşanacaklarından korktu. Kendini ahırdan dışarı atmanın daha akıllıca bir iş olacağını anladı. Avluda cesaretinin hepten kırıldığını hissetti. Cini bulma konusunda kimsenin ona yardım etmeyeceğini anlamıştı. Zaten onu bulmanın da bir işe yarayacağı su götürürdü. Bahçeyi çeviren, yer yer böğürtlen ve dikenlerle kaplı taş duvarların üstüne çıktı. Tekrar insan haline dönmezse, başına neler gelebileceğini acı acı düşünmeye başladı. Önce annesiyle babası kiliseden döneceklerdi. Nasıl şaşıracaklardı kim bilir. Tabii bütün havaliye şaşkınlığa düşüren bir şey olacaktı bu. Doğu ve Menkök'ten, Torpa, Sukurup'tan bütün çevre kasabalarından akın akın insanlar gelecekti onu görmeye. Belki annesiyle babası Kivik Panayırı'na bile götürür, aleme göstermelik ederlerdi onu. Korkunç bir şeydi bu. Hiç kimse onu görmese çok daha iyi olurdu. Ya neydi bu başına gelen? Derdini kime dökecekti? Artık bir insan değildi o. Bir ucubeydi. İnsan olmanın ne demek olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Şimdi cindi. Bundan böyle her şeyden kopacaktı. Artık öbür çocuklarla oynayamayacaktı. Ana babasından sonra çiftliği kiralayamayacaktı. Hele de onunla evlenmek isteyen bir genç kız hiç çıkmayacaktı karşısına. Evine bakıyordu. Samanla örtülü, dik ve yüksek bir çatının ağırlığı altında, sanki yere gömülmüş gibi duran, topraktan küçük bir kulübeydi bu. Malları mülkleri de ona göreydi. Tarlalarında bir beygir dönecek yeri zor bulurdu. Ama bunca küçük, bunca yoksul da olsa bu ev, bu topraklar çok sevimli ve yakın geliyordu şimdi ona. Artık onun burada, ahırın döşemesi altında bir delikten fazla bir şey istemeye hakkı yoktu. Hava son derece güzeldi. Yanı başında dere akmakta, dallar kıpırdanmakta, kuşlar cıvıldamaktaydı. Yalnız kendisiydi içi kan ağlayan. Artık hiçbir şey onun yaşama sevincini geri getiremeyecekti. Göğü hiç bu kadar mavi görmemişti. Sürüler halinde göçmen kuşlar geçiyordu. Yabancı ülkelerden geliyorlardı. Baltık denizini geçmiş, Simigehuk burnuna doğrulmuşlar, şimdi de kuzeye gidiyorlardı. Çeşit çeşit kuşlardı bunlar. Ama o işlerinden yalnız yaban kazlarını tanıyordu. Önden bitişik, iki sıra halinde uçuyorlardı. Birçok kaz sürüleri daha önden geçmişlerdi. Çok yüksekten uçuyorlardı. Gene de dedikleri duyuluyordu.
Biz kuzey göllerine gidiyoruz. Biz kuzey göllerine gidiyoruz.
Yaban kazları, kümes önlerinde gezinen evcil kazları görünce alçalıyorlar ve bağırıyorlardı.
Bizimle gelin, bizimle gelin. Biz kuzey göllerine gidiyoruz.
Evcil kazlar başlarını kaldırıp onlara bakmadan edemiyor. Fakat sağduyuyla şu karşılığı veriyorlardı.
Biz burada rahatız. Biz burada rahatız.
Daha önce de dediğimiz gibi hava son derece güzeldi. İçlerinde uçmak hevesi uyandıran serin, sakin bir hava. Yeni kaz sürüleri geçtikçe evcil kazların yüreceklerinde sıkıntıyla bir şeyler kıpırdanıyordu. İşlerinden yaban kazlarının peşine takılmak istercesine kanat çırpmaya başlayanlar oluyordu. Ama her keresinde çok bilmiş, yaşlı bir kaz çıkıp,
"Çılgınlık etmeyin, orada soğuk ve açlıktan canınız çıkar," diyordu.
İşlerinde erkek ve genç bir kaz vardı. Yaban kazlarının çağrısı onda büyük bir uçma hevesi doğurmuştu.
"Bir sürü daha gelirse takılır giderim peşlerine," dedi.
Dediği sürü geldi. Yaban kazları öncekiler gibi bağırarak uçuyordu. Genç kaz,
"Bekleyin,"
dedi onlara.
"Bekleyin, ben de geliyorum."
Kanatlarını çırptı, havalandı. Ama uçmaya o kadar az alışıktı ki tepe taklak yere düştü. Ama yaban kazları onun sesini duymuşlardı herhalde. Ağır ağır geri dönüp kendileriyle sahiden gelmek isteyip istemediğini anlamak istediler. Genç kaz yeni bir uçma çabası içinde,
"Bekleyin beni, bekleyin beni,"
diye bağırıyordu. Çocuk saklandığı duvarın üstünde her şeyi duymuştu. "Genç gürbüz kaz sahiden çekip giderse çok yazık olur," dedi. "Babamla annem kiliseden geldiklerinde onu bulamazlarsa çok üzülürler." Küçücük ve güçsüz olduğunu bir kere daha unuttu. Kazların ortasına atıldı. Genç kazın boynuna sarıldı.
"Bana bak, hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Burada kalacaksın," diye bağırdı.
Tam bu anda genç kaz daha yukarılara uçmak için nasıl davranması gerektiğini bulup çıkarmıştı. Çocuğun inmesine fırsat kalmadan havalandı. Nils'le beraber. Öyle hızla yükselmişlerdi ki başı döndü. Kollarını çözüp atlamayı düşündüğünde göklerdeydi artık. Bunu denese parçalanır, ölürdü. Kazın sırtına tırmanıp iyice yapışmaktan başka çaresi yoktu. Bunu yaptı ama binbir zorlukla. Çırpan iki kanadın arasında kazın pütürsüz ve kaygan sırtında durabilmek bir meseleydi. Yuvarlanmamak için elleriyle tüyleri sımsıkı yakaladı. Damalıyordu. Nils'in hayli bir zaman çevresindeki hiçbir şeye bakamayacak kadar başı döndü. Hava ıslık çalıyor, yüzünü kamçılıyordu. Kanatlar çarpıyor, tüyler fırtınaya tutulmuşçasına gürültüyle fınlıyordu. Yanı sıra 13 kaz uçmaktaydı. Hepsi de bağırışıyor, kanat çırpıyordu. Nils afallamış, gürültüden kulakları sağır olmuş bir durumda. Ne alçaktan mı, yoksa yüksekten mi uçtuklarını, ne de bu yolculuğun nereye varacağını biliyordu. Sonunda kendine gelir gibi oldu. Nereye sürüklendiğini bilmek için bir şeyler yapması gerektiği sonucuna vardı. Vardı ama başını çıkarıp aşağılara bakmak için de yürek isterdi. Yaban kazları pek yüksekten uçmuyorlardı. Yeni yol arkadaşları o kadar yukarıların havasına alışık değildi. Onun yüzünden alışa geldiklerinden daha yavaş uçuyorlardı. Oğlan sonunda aşağıya göz atma cesaretini kendinde buldu. Orada toprağın büyüklü küçüklü sayısız damarlara bölünmüş bir örtüyü andırdığını görerek şaştı. "Acaba nerelerdeyiz?" diye sordu kendi kendine. Gene baktı, hep damalar. Dar uzun olanları, iğri büğrü olanları vardı. Ama gördüklerinin çoğu düzgün köşeli ve düz kenarlıydı. Yuvarlak, eğik çizgiler hiç ilişmemişti gözüne. "Bu koca damalı örtüde ne ola ki?" diye mırıldandı kendi kendine. Sorusunu kimseye yöneltmemişti. Ama çevresinde uçan yaban kazları, "Tarlalarla çayırlar! Tarlalarla çayırlar!" diye bağırıştılar bir ağızdan. O zaman damalı örtünün üzerinden geçtikleri Skonya Ovası olduğunu anladı. Ovanın niye böyle alacalı bulacalı olduğunu da çıkardı. Önce taze çimen yeşilli damaları tanıdı. Geçen sonbahar ekilmiş ve karın altında yeşermiş çavdar tarlalarıydı bunlar. Koyu sarımtırak olanlar ekinleri yazın biçilmiş anızlı topraklardı. Kahverengiler eski yonca tarlaları, karaları da hasata alınmış çıplak pancar tarlaları veya dinlendirmeye bırakılmış boş topraklardı. Sarı kenarları kahverengi damalar şüphesiz kayın ormanlarıydı. Bu ormanların orta yerindeki ihtiyar ağaçlar kışın yapraklarını döker, kıyılardaki fidanlarsa kurumuş, sarı yapraklarını bahara kadar korurlardı. Arıya sıkışmış, kül rengi benekli damalar da vardı. Bunlar taş döşeli avlularla çevrilmiş, damları kararmış, samanla örtülü, büyük çiftliklerdi. Kenarları kahverengi işlemeli, başka yeşil damalar da vardı. Bunlar çimenlerin yeni yeni yeşerdiği, ama çalılarla çitlerin henüz çıplak olduğu bahçelerdi. Çocuk bütün bu damaları seyrederken kendini gülmekten alamadı. Bunu duyunca yaban kazları sitemli sitemli, "Güzel verimli ülke, güzel verimli ülke!" diye bağırıştılar. Çocuk hemen ağırbaşlılığını takındı. İnsanoğlunun başına gelebilecek en korkunç felakete uğradığın halde nasıl oluyor da gülebiliyorsun?" dedi kendi kendine. Bir an durgunlaştı. Sonra neşesi yerine geldi. Bu tür yolculuğa hızla alışmaktaydı. Bütün dikkatini kazın üstünde durabilmeye vermişti. Göğün bunca kuş sürüsüyle dolu oluşu çarptı gözüne. Hepsi de kuzeye doğru yol alıyordu. Sürüden sürüye sesleniyorlardı.
"Ah, siz misiniz? Bugün siz de yoldasınız demek!"
diye bağırıyordu kimileri.
"Evet, evet!"
diye cevap veriyordu kazlar.
"Ama hani bahar?"
"Öyle. Ağaçlar yapraklanmış. Göllerin üzeri buzla kaplı," diyordu ötekiler. Kazlar yeni bir yere gelip de kümes hayvanlarını görünce sesleniyorlar.
"Bu çiftliğin adı ne? Bu çiftliğin adı ne?"
diyorlardı.
Aşağıdan bir horoz boynunu uzatıyor, öterek cevap veriyordu.
Küçük tarla denir buraya, küçük tarla denir buraya, eskiden beri.
Çiftliklerin çoğu sahiplerinin adıyla anılırdı. Skonya'da adet böyleydi. Ama horozlar, Permason'un, Olla Bolson'un çiftliği diyecekleri yerde, kendi taktıkları uydurma adları söylüyorlardı. Küçük ve yoksul bir çiftlikse,
az verir çiftliği, az verir çiftliği
diye bağırıyorlardı. Daha da yoksul, acınacak bir yerse,
çosuzlar çiftliği
diye ötüyorlardı. Zengin köylülere ait garip çiftliklerin adları da kendilerine göreydi. Nasipli Tarla, Yumurtalı Tepe, Gümüşköy. Ama şatoların ve büyük malikanelerin horozları böyle şakalar yapmayacak kadar mağrurdu. Bunlardan biri sesini bütün göğe duyurmak istercesine şişinerek
"Dibik şatosudur buranın adı, eskiden beri, eskiden beri"
diye öttü. Az öteden bir diğeri
"Burası Svenorm, bütün dünya bilir adını"
diye çığırdı. Bütün Skonya Ovası'nın üstünde dolaşıyorlar. İkide bir gerisin geriye dönmekten hoşnut, sanki her evi selamlamak istiyorlardı. Küçük evlerle çevrilmiş, kocaman bacaları olan, iri ve sağlam binaların bulunduğu bir yere geldiler.
"Burası Jordberga Tasfiye Hanesi"
diye öttü horozlar. Oğlanın yüreği hop etti. Nasıl olmuş da tanıyamamıştı? Kendilerine çok da uzak değildi burası. Daha geçen yaz kaz gütmüştü bu yerde. Fakat yukarıdan bakınca her şey değişik görünüyordu. "Hey gidi Jordberga! Kaz güden çoban kızı Asa. Ya küçük Mats?" İkisiyle de arkadaşlık etmişti. Şimdi onun burada olduğunu bilseler, kim bilir ne sevinirlerdi. Nils'in gökte, üstlerinde uçtuğunu bir an fark etseler ne derlerdi ki? Ama hemen gözden kayboldu Jordberga. Kafile, Böringe Manastırı'na varmak üzere, Svedela ve Skoberje'ye doğru yol aldı. Nils Holgersson, şu bir günde Skonya'nın bütün ömründe gördüğünden daha fazla yerini görmüştü. Yaban kazları evcil kazlara rastlayınca pek keyifleniyorlar. Uçuşlarını yavaşlatıp onlara,
"Biz kuzey göllerine gidiyoruz, gelsenize, gelsenize"
diye sesleniyorlardı. Evcil kazlar da cevabı basıyorlardı.
"Henüz kış bitmedi. Pek erken gelmişsiniz. Geri dönün, geri dönün."
Yaban kazları seslerini daha iyi duyurabilmek için alçalıyorlar.
"Gelin, gelin"
diye bağırıyorlardı.
"Size uçmayı ve yüzmeyi öğretelim."
Kızan evcil kazlar, onlara cevap yetiştirmek tenezzülünde bile bulunmuyorlardı. O zaman yaban kazları daha da adeta toprağa sürünecek kadar alçalıyor.
"Ayol, bunların nesi kaz? Koyun bunlar, koyun!"
deyip kendilerine korkuyor havası vererek ok gibi göğe fırlıyorlardı. İşte o zaman evcil kazlar öfkeden küplere biniyor ve
"Ah, biri av tüfeğiyle gelmeli de topunuzun canını cehenneme yollamalı. Topunuzun!"
diye haykırıyorlardı. Çocuk bütün bu takılmaları işitip gülüyordu. Sonra uğradığı felaket aklına geliyor, ağlıyor. Birkaç dakika sonra
gene her şeyi unutup neşeleniyordu. Ömründe bu kadar hızlı yolculuk etmemişti. Eskiden ata binmeyi çok sever, onu delice sürerdi. Ama ne yukarılarda havanın bu kadar serin ve temiz, ne yerden yükselen ıslak toprak ve reçine kokularının bunca güzel olacağını hiç düşünmemişti. Hele günün birinde yerden bu kadar yükseklerde uçabileceği aklının köşesinden bile geçmemişti. Bu uçuşta biraz da insanı tasalardan, üzüntülerden ve her türlü can sıkıntısından uzak tutan bir yan vardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.